Sevgili Erkan Medya takipçileri, Medine-i Münevvere'den, bu kutlu şehirden hepinize selamlar olsun efendim. Evet, bir hurma bahçesindeyiz. Abdurrahman bin Avf Hazretlerine ait olduğu rivayet edilen, kuyusu da olan bir tarihi mekandayız. Hepinize buradan selam ediyoruz. Evet, Medine gerçi kelime demek ama biz Müslümanlar Medine deyince Medine-i Münevvere, eski adıyla Yesrib aklımıza gelir. Münevvere de takısı da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şehre Mekke'den hicretiyle, teşrifiyle münevver yani nurlanmış ekini almıştır. Gerçekten nurlu bir şehir. Şöyle bir tarif yapayım size. Ümre'ye, hacca gelenler daha net görmüşlerdir bunu. Medine'ye girdiğinizde böyle size bir ferahlık, bir huzur hali, bir sekinet karşılar. Gerçekten o münevver olmuş, nurlanmış bir mekan, bir bölge, bir şehir içerisindeyiz. Allah Resulü'nün burada yaşamış olması ve medfun olması, yani kabri şerifinin de burada olması bu şehre başka bir özellik getiriyor. Tabii Mekke şüphesiz vahyin merkezi, vahyin kalbi orası. Vahyin yaşandığı yerde burası şehrin bahçesi. Bahçesi derken şöyle tabii eski Medine'ye buralar çok uzak yerler. Hatta Beni Kureyza olması lazım. Beni Kureyza'nın mesela yerlerinden biri buraya yakın bir yerde. Burası Kuba Mescidi'ne yakın. Yani Kuba dedikleri köy esasında. Hatta Medine'den çıkıp Kuba'ya gelmek bayağı uzun bir mesafeymiş. Tabii şimdi arabayla herhalde trafik boşsa 10-15 dakikada gelinen bir yer oldu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi burada da şehirleşme meselesini görüyoruz. Yollar açıldı vesaire oldu. Efendim hurma bahçesi, hurma sektörü, bahçeler Medine'yi Medine yapan önemli tarihi süreç. Medine kavramı içerisinde Medine bahçeleri vardır. Çünkü hurma müthiş bir endüstri. Hem geçmişte hem şu an mevcutta da ama geçmişte çok daha önemli tabii. Hem ahşap sektörü için, ihtiyacı için, tahta ihtiyacı için, hem sulak alan hem iklimi yumuşaması gibi böyle pek çok şeyi içinde barındıran. Bir de hurma meyvesi malumunuz şekerli meyve olmasının dışında barındırdığı potasyum ve mineral açısından da çok zengin bir meyve. Pek çok vücudun ihtiyacı olan maddeyi kendisinde barındıran bir gıda. Tabii Medine bu kutlu şehir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, buralarda gezdiği yerler. Biz de tabii o düşünceyle gezdiğinizde başka bir şey oluyor burası ama turistik gibi veya bir böyle tropikal bir yerdeymiş gibi gezdiğinizde başka bir şey oluyor. Biz tabii buranın nuruyla nurlanmak zorundayız. Onun için Medine'deyiz. Onun için Medine'ye geliyoruz. Kimler geliyor en çok Medine'ye? Türkler gelir. Hint kıtası, Pakistan, Hindistan vesaire gelir. Yani esasında şöyle, İranlılar gelir. Daha çok Afrikalılar gelir. Tasavvufla, muhabbetle, aşkla iç içe olan Müslüman topluluklar Medine'de daha fazla vakit harcarlar. Çünkü İslam'ı aşkta yaşamanın belki merkezi burasıdır. Çünkü Resulullah var. Resulullah'ı sevmek diye bir Habib diye bir kavramlarımız var. Niye Habib? Çünkü onun getirdiğini biz, onun anlattığını yaşıyoruz, tatbik ediyoruz. Anlatanı seversek ki ayet-i kerime alemlere rahmet olarak gönderdim buyuruyor. Böyle bir insan da sevilmez mi, takip edilmez mi, peşinden gidilmez mi? Tabii işin Türkçesi seveceğiz ama sevdiğimizin gereğini de yerine getireceğiz. Biz biraz sevme tarafında kalıyoruz. Gereğini yapma tarafına çok girmiyoruz. Oradan çıkıp Resulullah'ın hayatı, ahlakı, yaşayış şekli, davranışları yani bir olay, bir hadise olduğunda ne yapardı? Nasıl tepki gösterirdi? Esas gerçek sünnette bu. Yani şu an belki Müslümanların ihtiyacı olan, işte Müslümanlar bugün ekonomide, ticarette zorlanıyorlar. Ama mesela burası Medine, böyle bir şehir. Peygamberin bir ticaret sistemi kurduğu Medine pazarı diye mevcut, daha önce müşriklerin ve Yahudilerin ortak kullandığı pazarın alternatif bir pazar oluşturması. Bu pazarı daha adil, düzgün bir şekilde işleterek talebin oraya doğru kayması gibi böyle pek çok incelikler var. Bunlara biraz odaklanmamız lazım. İşte bir Gazze var, yüreğimizin acısı, ciğerimizi yakan. Niye yakıyor ciğerimizi? Bir şey yapamamak yakıyor. Yoksa maalesef son 10-15 yıla baktığımızda bizim coğrafyada, yani İslam coğrafyası, özellikle Orta Doğu ve civar coğrafyada çok fazla acı yaşadık. Belki o acılar bugün Filistin meselesinde de bizim gerekli aksiyonu alamamızı da sağlıyor. Yani işte Yemen'de çok uzun süredir bir acı var. Suriye malumunuz zaten, Irak hakeza onu yaşadı, Libya o da iç savaş. Bunların hemen hemen hepsi iç savaş. Ve buradaki acılar artık kanıksadık mı diyelim, ne yaptık diyelim. Veya savaşların getirdiği bir Müslüman topluluklarda, Müslüman devletlerde bir güçsüzlük oluştu. Politik manada, yani askeri manadan ziyade ve mevcuttaki sıkıntıya biz maalesef çözüm, çare bulamıyoruz. Yani durdurmak veya oradaki insanlara yardım, oradaki Müslümanlara yardım ulaştırma noktasında gerçekten hem insanlık adına hem Müslümanlık adına iki tane ayıbımız var. Mesela Hazreti Peygamber yaşasaydı ne yapardı? Şimdi bunu şöyle başımızı elimiz arasında alıp düşünmemiz lazım ki Peygamberimiz, Efendimiz ne yapardı? Biz ne yapıyoruz bugün? Gerçekten ben kendi adıma soruyorum ve utanıyorum. Rabbim bize bir çıkış versin inşallah diye dua ediyoruz. Tabii Medine-i Münevvere benim küçük yaştan beri aşina olduğum bir şehir. Çok sık geldik gittik. İşte çocukluk yıllarında burada aile büyüklerinin işleri vardı. Onun dolayısıyla da dedemin burada yaşaması, Musa Efendi'nin yaşaması dolayısıyla çok sık gittik geldik. Harem Şerif'teki namaz, niyaz ve ziyaretlerde hep böyle dikkatimi çeken, dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanlar aynı saftan namaz kılıyorlar. Ve bu gelenin içerisinde birbiriyle kavga eden, dövüşen Müslümanlar Medine'ye geliyorlar. Aynı safta namaz kılıyorlar. Peygamber Efendimiz'in kabri şerifi önünde gözyaşı döküyorlar. Ancak gittiklerinde buradaki beraberliği, buradaki ümmet kavramının, İslam kardeşliğinin yaşanma anı burada kalıyor. Buradan dışarı çıkmıyor. Evet, şunu diyebilirsiniz ki insanoğlu Habil Kabil'den beri birbirleriyle kavga etmeye, dövüşmeye, itişip kakışmaya çok meyyaldir. Doğru. İşte bir miras oluyor mesela. Bakıyorsunuz aynı ana babanın kardeşler, çocuklar birbirlerine girip söylenmeyecek sözleri canlarını acıtacak, yakacak kadar sertleşebiliyorlar. Bu da herhalde insan olmamızla bağlantılı bir şey. Ancak İslam kardeşliği dediğimiz veya bugün ümmet diye kullanılan kavram bize Müslüman iman edenlerin kendi aralarında bir hukuk oluşturuyor. Evet, Medine'de gönlümüz yumuşuyor. Münevver şehirde nurlanıyoruz. Ancak o nuru burada bırakıp gidiyoruz memleketimize. Esasında onu da beraber götürmemiz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Muhammed İkbal Pakistan'da, malum Pakistan'ın fikir babalarından, bizim Mehmet Akif gibi haçtan dönenlere kendisine ziyarete gelirlermiş, hediyeler getirirlermiş. O da hep şunu dermiş: Ali'nin şecaatini, Ömer'in adaletini, Ebu Bekir'in sadıklığını, sıdkiyetini getirdiniz mi? Gerçekten sahabinin, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 23 sene, 20 sene, 15 sene, 18 sene yaşamış ve gerçekten bize bir örnek olmuş insanların hallerinden neler getirebildiğiniz. Esas mesele bu. Belki bizim bundan sonra da Müslüman olarak uğraşmamız gereken nokta da bu. Ama biz tabii konuyu biraz bu ümmet meselesi politik alana çekiliyor. Politik alana çekilince de bu sanki Müslüman devletlerin yöneticileri arasında olması gereken onların meselesi. Biz de onlara uyarız gibi bir noktaya getiriyor. Esasında Kur'an-ı Kerim en neselil insan illa me'a sa'a diyor. Yani insanın kendi gayretinin ötesinde bir şey yoktur. Yani herkese, her ferde İslam, Müslümanlık bir vazife ve bir misyon yüklüyor. Bu da nedir? Kardeşinle aranı düzelt. Veya bir kardeşlik hukukunda ilerle. Bu illa kendi ülken dışındaki Müslümanlar meselesi de değil. Yaşadığın yerdeki Müslümanlarla olan aranı düzeltmen, ihtilafı ortadan kaldırma veya askeriye indirmen, birlikte yaşam alanlarını arttırma açısından bize bir yol haritası olması lazım. Şimdi mesela bugün Batı medeniyeti diyoruz. Evet, sevelim sevmeyelim ama bir medeniyet var. Ve biz de hatta o medeniyetin ilmini veya turizmini, eşyalarını, ticaretini kullanıyoruz. Yani euro ve dolar kullanıyoruz. Şimdi böyle bakınca da bu toplumun geçmişine bakıyorsunuz. O toplumda geçmişte birbirine karşı çok sert, haşin olmuş, kan dökmüş insanlar. Ama bir yerde oturup nasıl kendi aramızdaki kavgadan başka bir mecraya taşırızı düşünmüşler. Ve bir ortak fayda üzerine karar vermişler. Biz mesela aslında böyle bir ortak faydaya ihtiyacımız da yok. Zaten herkesin kendi bir dünyası var, bir şey var, ancak Müslümanların kendi arasındaki meseleyi çözmek için iman ortak paydasını kullanması çok önemli. Bakın siyasetçiler, devlet başkanları, şu bu için söylemiyorum. Müslümanlar, yani her Müslüman kendisiyle ilgili önce meselesini başlayacak. Belki ailenin içinden başlayacak. Anne babamızla, kardeşimizle, kuzenimizle, ortağımızla, arkadaşımızla olan hukukumuzda biz peygamberin bize koyduğu normlara, ölçülere göre mi hareket ediyoruz? Yoksa biraz da heva hevesin ölçüsünde miyiz? Medine'deki o nurdan istifade ediyor muyuz, yoksa nefsimizin o heva ve hevesinden mi hareket ediyoruz diye hepimiz birbirimize sormamız lazım. Herhalde bunu yaptığımızda biraz daha örnek, rol model insanlar olacağız. Çünkü dünyayı değiştirenler rol modellerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rol modelimizdir. O günün rol modelliğini de yapmıştır. Onun için insanlar hep konuşulur. Muhammedül Emin kavramı gerçekten böyle bir şahsiyet, bir karakter inşası ve bu inşa edilmiş karakterin, şahsiyetin tanıtılmasıyla alakalı bir şey. Böyle bir şahsiyeti, böyle bir karakteri, duruşu gören farklı fikirlerdeki insanlar da evet bu benim peşinden gideceğim bir adam diye kendisine tabi olmuşlardır. Belki bugün de bu birinci gündemimiz olsa gerek diye düşünüyorum acizane. Çünkü kıymetli dostlar, İlim, bilgi artık çok kolay. Cebimizdeki cep telefonu, şöyle çıkardık mı cep telefonunu veya iPad'imizi açtığımızda dünyanın her tarafından her türlü ilme, bilgiye ulaşabiliyoruz. Hele bir de yapay zekanın bu kadar yayıldığı bir zaman diliminde bilgi artık ikinci planda. Acizane fikrim hal. Ne kadar hal ehliysek, ne kadar bir şahsiyet, karakter serdedebiliyorsak o kadar etkili ve güçlü oluruz. İnsanlar bize saygı duyarlar. İnsanlar saygı duyduklarını severler. Sevdiklerini de peşinden giderler. Tabii Medine sıcağı hurmanın olgunlaşmasıyla ilgili çok önemlidir. Meşhur bir hikaye var. Bir adamın iki oğlu varmış. Biri ziraat işi yapıyor. Öteki de çömlekçiymiş. Malum eskiden çömlek işi çok önemli bir iş. Çömlekçi olan her gün gelir. Babacığım dua et bugün güneş bol olsun der. Ziraatçı de gelir, babacığım dua et bugün yağmur yağsın da mahsuller, ürünler bereketli olsun diye. Baba da ya hanginiz için ne yapacağımı şaşırdım dermiş. Şimdi Medine'de böyle bir durum var. Tabii yazın mesela çok sıcak olduğunda insanlar bunalıyorlar, ancak sıcak belli bir seviyeye gelmez veya üstüne çıkmazsa da hurmalar olgunlaşmıyor. Bir de tabii hurmanın diğer bir özelliği de nakliyesi çok mümkün olan bir ürün. Yani aylarca kurutulduğu için, çünkü bazı hurmalar yaş oluyor, bazıları kolaylıkla kuruyabiliyor. Çok fazla teknoloji istemeden bu işler yapılabilmiş geçmişte. Onun için şehirler arasında veya uzun mesafelerde varlığını devam ettirdiği için bizim Anadolu topraklarındaki meyve türlerinden farklı olarak hurma gerçekten çok önemli bir ticari ham madde veya gıda maddesi diyebiliriz. Tabii Medine'de onun dışında üzüm var. Böyle ince kabuklu bir üzüm olur. Gelenlere bir hatırlatma yapalım. Kuba Mescidi'nin civarında sabahlar özellikle köylüler bu üzümden getirirler. Böyle ince kabuklu çok hoş bir lezzetlidir. Bir de Medine nanesi var. İki tür Medine nanesi var. Böyle uzun yapraklı. Diğeri de böyle okaliptus gibi çok keskin. Çaya koyduğunuzda veya başka bir yemeğe koyduğunuzda çok güzel raiha, aroma veren yine bu yöreye ait meyvelerdir. Musa Efendi mesela arkadaşlarıyla, dostlarıyla, sevenleriyle hurma bahçelerinde oturup sohbet yapar. Birkaçına katılmıştım ben de. Orada hem yemek yenir, hem muhabbet olur, hem sohbet olur. Medine'nin tabii bir özelliği de İslam dünyasının farklı yerlerinden gelen alim, fazıl, muhterem insanlar burada birbirleriyle tanışır ve fikir alışverişi yaparlar. Tabii eskiden şartlar zor olduğu için gelen uzun kalırmış. En hızlı 15 gün. Yani 15 gün kalmak, o çok hızlı geldin gidiyorsun gibi düşünürlermiş. Tabii meşakkatine bak, uçak bile olsa Uçağın geldisi, gittisi, girdisi, çıktısı ben Cidde Havalimanı'nda, özellikle Cidde Havalimanı'nda böyle 2 saat, 3 saat pasaport sırası beklediğimi çok hatırlarım. Ücretler de yüksekti o zaman dünyada gelir seviyesi ortalamasına baktığında. Ulema geldiğinde işte Afrika'dan, Orta Asya'dan, Orta Asya çok yoktu. Afganistan'da vardı o Orta Asya uleması. Yani komünizmden kaçmışlar oraya. Oradan sonra çeşitli yerlere hicret etmiş insanlar vardı. Çok güzel böyle bir ilim ve muhabbet sohbetleri olurdu. Tabii Sami Efendi dönemini hatırlayamıyorum maalesef. Yaşım kurtarmıyor derler ya. Ama kendisini Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Cennetinde bizleri de buluştursun inşallah. İki kere hali hayattayken ziyaret etmiştim. Çocuktum o zaman. Yine Afgan meselesi vardı. Afganlar çok gelirdi. Rus işgali, Sovyet işgali vardı Afganistan'da. Oradan buraya gelenler, burada para toplanır ve destek verilir. Ne yapılması gereken fikirler konuşulur falan. Böyle çok hoş zamanlar olurdu. Biz de tabii çocuk aklımız böyle çok merakla dinlerdik onları. O zaman tabii gazete, radyo, televizyon çok kısıtlıydı yani bilgiye ulaşmak vesaire. Bizim için böyle İslam dünyasından gelen bilgiler, Türk dünyasından gelen bilgiler, ziyaretçiler çok önem arz ederdi. Sonra Sovyetler Birliği çökünce Özbekistan'dan çok geldiler. Burada zaten Afgan Özbekleri ve Orta Asya'dan gelen Özbekler de vardı. Benim ilk geldiğim yıllarda mesela şimdiki Pakistanlı, Bangladeşler gibi Afganlar her yerde hem işçi olarak hem de dükkanlarda onlar çalışırlardı. Buranın böyle bir hareketi de var. O zamanın Afganları, o Boğaz toplumunda çalışanlar şimdilerde bayağı böyle büyük iş adamları oldular. Hatta bir kısmı artık Suudi Arabistan'dan başka ülkelere gitti, işlerini taşıdılar. Buraların böyle bir sosyal olarak da gerçekten bereketli bir tarafı da var. Muhakkak mesela bir meyve alıyorsunuz, hurma alıyorsunuz. Yani tartılan bir şey aldığınızda, bir kilo istediğinizde muhakkak bir kilo 100 gram, bir kilo 50 gram artı olarak verirler. Yine bu da çok dikkatimi çeken. Çocukluğumda Türkiye'de de gördüğüm ama şimdilerde maalesef azalan, burada daha çok olan bir hadise de ezan vakti dükkanlar kapatılırdı. Veya mesai bittiğinde adam böyle çok özel bir koruna, kepenk şubu yapmadan dükkanın sadece kapalı olduğunu gösteren şekilde bir bez çeker, bir örtü veya kapıyı çeker, ışığı söndürür, çeker giderdi. Gerçekten hani bir Müslümanın malı emindir, emanettir. Müslüman o emanete sahip çıkar fikriyle hareket edilirdi. Gerçekten adam böyle kasasını, kesesini ortada bırakır giderdi. O manzara bile beni çok etkilemişti. Yani bir eminlik bildiriyor size. Ve bu dininizden kaynaklanıyor. Çünkü şimdi olduğu gibi o zaman da burada 72,5 millet vardı. Yani şimdilerde gerçi adet olarak çoğaldı ama o kalabalığa, yoğunluğa rağmen böyle gerçekten insan ticari manada bir güven ve huzur duyuyordunuz. Evet, bir de Uhud tabii. Uhud Dağı çevresi, onunla ilgili hadis-i şerifler, Hazreti Hamza, Seyyid-i Şüheda dediğimiz yani şehitlerin efendisi. Tabii bu Hazreti Hüseyin için de, yeğeni için de Kerbela şehidi, onun için de söylenir. Hepimiz için başka bir hatırası var İslam dünyası olarak baktığımızda. Hazreti Peygamber'e sahip çıkması, onunla beraber mücadele etmesi. Bedir'de çoğu akrabası olan insanlara karşı sadece dini bir gerekçeyle, dini bir sebeple ölümüne mücadele etmesi ve hayatında bu şekilde sonlandırması gerçekten çok dikkat çeken bir şey. Yani şöyle düşündüğümüzde akrabalığın çok öne çıktı. Yani mesela iki insan birbirle kavga etti. Haksız olan falanca aşiretten, o falanca aşiret ya bizim arkadaş, bize mensup olan haksızdır falan diye asla bakmaz zaten. Bizim aşirettense biz onun arkasındayız ölümüne gibi. Böyle bu kadar bir tutuculuk vardı. Öyle bir ortamda bir peygamber din getiriyor. İnsanlara bunu anlatıyor, tebliğ ediyor. Akrabaların bir kısmı, dostları, arkadaşları muhalefet ediyor. Bir kısmı tabi oluyor. Ve Mekke'deki sertlik dönemi, Medine'nin hicreti ve ona bağlı da Medine büyüdükçe de Mekke'nin ondan rahatsız olması ve gelip burada işte bir Uhud'da o meşhur Uhud Savaşı gazvesinin olması Şimdilerde kapalı ama Uhud şehitliğine gelip yüzünü dağa doğru verenler için tarif edeyim. Böyle bir kayalık vardır. Böyle siyahımsı bir kayalık vardır. Tam böyle o şehitliğin önüne geldiğinizde hemen hemen karşınıza gelir. Kayalıkta bir oyukla yarık arasında böyle minik mağara gibi bir yer var. Bir arkadaşım söylemişti 15-20 sene önce. Biz de hanımla beraber gittik. Oraya çıktım. Nedir orası? Efendimizin o Halid bin Velid'in arkadan gelmesi, Okçular Tepesi'nin boşalması, Müslümanların bir anlık geri çekilme durumunda Müslümanlar Hazreti Peygamber'le birlikte o kaya tepeye doğru çekiliyorlar. Çünkü gerçekten sarp bir yer. Oraya çekildiklerinde okla Mekkelilere cevap veriyorlar. Ve o oyuğu içine de Hazreti Peygamber'in girdi. Hatta elini ayağını şöyle açarak iki tarafına, yarığın iki tarafına tutunduğu rivayeti var. Tabii hani insan görmeyince bu tip şeylere inanmazlar ama gerçekten o elini ayağını koyduğu yer de bir koku vardı. Ve bu koku arkadaşlar genellikle bunlar böyle bir menkıbe, efsane gibi anlatılır. Ben yaşadığım için anlatıyorum. Birinin kokuyu getirip sürdüğü bir şey değil. Hatta böyle o şüpheci tarafımla diyeyim. Elbisemin koluyla orayı sildim. Acaba biri mi koku mu sürdü, oradan mı kaynaklanıyor diye. Baktım ki hiçbir şey yok. Bir yağ, bir koku, yani kimyevi madde eseri yok. Gerçekten çok etkileyici bir şey ve tam o bize tarihte anlatıldığı gibi arkanızı böyle mağaranın içine girdiğinizde böyle yarık yukarıdan aşağı büyük bir şey. Şöyle eli koyduğunuzda tam Medine karşınızda oluyor. Gerçekten o Peygamber Efendimiz'in dua ettiği o Ya Rabbi bizi ve Medine'yi muhafaza et mealindeki duasını gerçekleştirdiği yer. İnşallah orası da açılır da orası da ziyaret edilir. Müslümanlar istifade ederler. Tabii neyden? Oradaki koku evet güzel bir şey ama esasında oradaki kokudan ziyade Hazreti Peygamber'in Allah'a olan tazarrusu, yakarışı. Yani hem mücadele ediyor hem de bir acziyet içerisinde, acziyetini arz ediyor. Gerçekten bunu tefekkür ettiğimizde bizi başka bir dünyaya taşıyor. Niye? Kim olursanız olun Cenab-ı Hak kullarının mücadele etmesini istiyor. Mücadele ettiğinizde başarı geliyor. Bu mücadeleyi, bakın kullarım dedim, Müslümanlar demedim. Bu mücadeleyi kim yaparsa, kim bu işte sabit kalırsa başarı onun oluyor. Ama biz iki mücadele cehdet, ondan sonra bırak bir şey elde edemiyoruz. Onun için fikrimizde, zikrimizde, yaptığımız işte inanıyorsak ki bu iş hayırlı bir iş, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başarıya ulaşacağız. İşte Cenab-ı Hakk'ın yardımı da o zaman gelecek. Hazreti Peygamber geri çekiliyorlar, sırtlarını dağa veriyorlar ancak kaçmıyorlar. Veya Mekkelilere teslim olmuyor. Sonuçta Mekkeli onlardan istediği çok bir şey yok. Mekkeliler diyor ki bu davandan vazgeç, peygamberlik bu yeni din iddiasından vazgeç, eskisi gibi kaldığımız yerden devam edelim. Ama Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar vazgeçmiyorlar. Canları pahasına olsun mücadeleye devam ediyorlar. İşte o Uhud Savaşı'ndan 7-8 sene sonra da Mekke fethiyle artık yarımada tamamen Müslümanların kontrolüne geçmiş oluyor. Cenab-ı Hak o azmi, imanı, dirayeti, feraseti cümlemize nasip eylesin diyor. Hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.